Ayrım 2, sayfa 19. Şirkete bu tekeli 200 yıl kadar önce parlamento vermişti. Bu izni de ancak parlamento geri alabilirdi. Onun için Çin tüccarları büyük bir kumara girdiler, oy satın alıp parlamentonun rekabet ve serbest ticarete inanan üyelerini desteklediler, gazetelere ve hükümettekilere mektuplar yazdılar. Çin tüccarları kararlıydılar, servetleri arttıkça güçleri de artmaktaydı. Ancak denizin yetiştirdiği insanlara özgü şekilde hepsi de sabırlı, inatçı ve emir altına girmeyen tiplerdi. Şirket baş kaldıranlara çok kızmıştı ve tekeli kaybetmek istemiyordu. Fakat çay satın alabilmek için de gümüşü sağlayacak Çin tüccarlarına muhtaçtı. Şirket artık Bengal afyonunun büyük gelirine bağlıydı. Onun için şirket de parlamentoda dikkatle savaşmaya başladı. Parlamento iki arada kalmıştı. Hem şirket hem de Çin tüccarlarını dinlemeye çalıştıysa da iki tarafı da memnun edemedi. Sonra şirket baş düşmanı olan Struan'la Brock'u cezalandırmaya karar verdi. Onların afyon lisansını geri alarak ikisini de bir anda mahvetti. Brock sadece gemisiyle kalmıştı. Struan'ın ise hiçbir şeyi yoktu. Brock gizlice başka bir Çin tüccarıyla anlaşıp baş kaldırmaya devam etti. Struan ve mürettebatı Macao'nun güneyinde bir korsan sığınağına düşerek oradaki en hızlı Lorca'yı ele geçirdiler. Sonra İskoçyalı diğer tüccarlar hesabına gizlice afyon kaçırmaya başladılar. Bu arada Struan diğer korsan gemilerini ele geçirmeye devam ediyordu. Gittikçe daha fazla para kazanmaktaydı. Struan diğer Çin tüccarlarıyla birleşerek daha çok oy satın almaya ve parlamentoyu daha fazla rahatsız etmeye koyuldu. Sonunda parlamento şirketin tümüyle ortadan kaldırılması için feryada başladı. 7 yıl önce parlamento şirketin Asya'daki tekelini kaldıran bir yasa çıkarmıştı. Ticaret bağımsızlığı Struan'ın da Brock'un da büyük tüccarlar haline gelmesini sağladı. Silahlı donanmalar gittikçe genişledi, rekabetle düşmanlıkları körüklüyordu. Şirketin Asya'daki kontrolü ortadan kalkınca İngiliz hükümeti bu boşluğu doldurmak üzere William Longstaff adlı soylu birini İngiltere'nin haklarını korumak, daha fazla vergi alabilmek ve diğer Avrupa ülkelerini işe karıştırmamak için ticaret baş müfettişi olarak atadı. İmparatorluğun ilgisi gittikçe genişleyen ticaret üstüne toplanmıştı. Longstaff ticaret ve İngilizlerin güvenliğinden sorumluydu. Fakat işinin sınırları belli değildi. Kendisine bir siyaset izlemesi için gerçek bir yetki de verilmemişti. Struan zavallı küçük Willie diye düşündü. Son 8 yıl boyunca kendisine sabırla durumu anlatmama karşın bizim ticaret başmüfettişi hala burnunun ucunu göremiyor. Struan güneş tepeleri okşar ve orada toplanmış adamları birdenbire ışığa boğarken sahile baktı. Dost düşman hepsi de rakiptiler. Struan Rob'a dönerek onlara bir karşılama komitesi diyebilir misin diye sordu. Yıllardır ülkesinden uzak kalmasına rağmen İngilizceyi yine de İskoç aksanıyla konuşuyordu. Rob Struan gülerek fötr şapkasını daha yana eğdi. Bence hepsi boğulacağımızı umut ediyorlar Dirk. 33 yaşında ince burunlu, gözleri biraz çukura kaçmış, kalın bıyıklı, siyah saçlı bir adamdı. Yeşil kadife pelerini, beyaz kırmalı gömleği ve beyaz kravatı dışında siyahlar içindeydi. Gömlek ve kol düğmeleri yakuttandı. Dikkatle sahile bakarak, ''Aman tanrım, şu binbaşı Glassing mi?'' diye sordu. Struan evet dedi, bildiriyi onun okumasının uygun olacağını düşündüm. ''Bunu teklif edince Longstaff ne dedi?'' ''Sen uygun buluyorsan mesele yok Dirk'' dedi. Struan güldü. ''Allah biliyor ya, bu işe başladığımızdan beri çok yükseldik.''
''Yükselen sensin Dirk, ben geldiğimde burada her şey olup bitmişti.''
''Sen işin beynisin Rob, ben sadece adaleyim.''
''Evet Taipan, sadece adale.''
Rob üvey kardeşinin Struan şirketinin Taipan'ı olduğu kadar Asya'nın da tek Taipan'ı olduğunu biliyordu. ''Bayrağı çekmek için güzel bir gün değil mi?''
''Evet.''
Ağabeyisi kıyıya doğru dönünce Rob ona baktı. Burunda duran Struan ne kadar iri görünüyordu. Rob dağlardan daha büyük ve aynı derecede sert diye düşündü. Keşke onun gibi olabilseydim. Rob doğuya geldikten kısa bir süre sonra sadece bir kez afyon kaçakçılığı yapmıştı. Gemilerine Çinli korsanlar saldırınca Rob dehşete kapılmıştı. Struan ziyanı yok oğlum, ilk kez savaşa girmek daima kötüdür demesine rağmen hala utanıyordu. Rob savaşçı ve cesur olmadığını biliyordu. Onun için üvey ağabeysine başka yönlerden yardımcı olmaktaydı. Çay, ipek ve afyon satın alıyordu. Borçları ayarlıyor, gümüşe dikkat ediyordu. Uluslararası ticaret ve maliyenin daha karışık yeni yöntemlerini bilen Rob, ağabeyisini, şirketi ve filolarını koruyordu. İngiltere'ye çay satıyor, defterleri tutuyor ve modern bir şirketin çalışması için gerekli işleri yapıyordu. Rob kendi kendine, evet dedi, fakat Dirk olmazsa sen bir hiçsin. Strom kıyıdaki adamları incelemekteydi. Büyük kayıkla sahil arasında 180 metre kadar bir uzaklık vardı ama yüzleri iyice görebiliyordu. Adamların çoğu büyük kayığa bakıyordu. Struan kendi kendine gülümseyerek evet diye düşündü. Bu kadar gününde hepimiz bir aradayız. Deniz subayı binbaşı Glassing bayrağı çekme törenine başlamak için sabırla bekliyordu. 26 yaşındaydı ve bir geminin de komutanıydı. Babası amiraldi. Kraliyet donanması genç adamın kanına işlemişti. Glassing rüzgarı hissederek birkaç gün sonra fırtına patlayacak diye düşündü. Gözlerini Struan'dan ayırarak hemen 22. topluk bir firkatayın olan kendi gemisinin durduğu yere baktı. Kraliçe adına yeni toprakların alınması enderdi ve bildiriyi okumak kendisi için bir onur olduğu kadar mesleği için de yararlıydı. Savaş bir şeye benzemedi diye düşünmeye devam etti. Budala Longstaff cesur olsaydı bu iş 2 yıl önce halledilirdi zaten. Kantonu ateşe tutar, Vadi Ding'i de direğe asardım. Sinirli sinirli yerdeki taşları tekmeledi. O dinsizin afyonu çalmasına kızmıyorum. Bu kaçakçılığı durdurmak gerekli. Fakat bayrağı hakaret bu. İngilizlerin hayatını bağışlamak için bu dinsiz şeytanlar bedel istediler. Longstaff ilerlememe izin vermeliydi. Allah onu kahretsin. Onu burnundan tutmuş olan Stuart'ı da öyle. Sonra burada olduğum için yine de talihliyim diye geçirdi içinden. Şu anda başka savaşımız yok. Tanrı'ya şükürler olsun ki İngiliz'im. Brock'un yaklaştığını birdenbire fark etti. Sonra 30 yaşlarında göbeği pantolonundan taşan bir adamın onun yolunu kestiğini görünce içi rahatladı. Doğudaki en önemli İngiliz gazetesi olan Oriental Times'ın sahibi Morley Skinner'dı bu. Tiksinti veren bir adamdı. Hepsi de öyleydi zaten. Yok yok, ihtiyar Aristotle Quince öyle değildi. Binbaşı sahile bakan bir bankta tek başına oturan ufak tefek çirkin adama bir göz attı. Önündeki sehpaya bir tuval yerleştirilmişti. Yine resim yapıyordu demek. Glassing ressamla Macao'da geçirdiği güzel zamanları hatırlayarak kendi kendine güldü. Binbaşı sahildekilerden Quince ve Horatio Sinclair dışında hiç kimseyi sevmiyordu. Horatio kendi yaşındaydı ve Glassing doğuda kaldığı 2 yıl içinde onu iyice tanımıştı. Horatio Longstaff'ın yaveri, tercüman ve sekreteriydi. Doğuda Çince'yi akıcı şekilde konuşan ve doğru dürüst yazan bir o vardı. Glassing gözleriyle sahili araştırınca Horatio'nun Avusturyalı Wolfgang Maus'la konuştuğunu gördü. Nefret ettiği adamlardan biri de Rahip Maus'tu ve doğuda Çince okuyup yazabilen diğer Avrupalı da oydu. İri yarı siyah sakallı adam rahiplikten atılmıştı. Struan'ın tercümanlığını yapıyor ve afyon kaçırıyordu. Kemerine tabancalar takmıştı. Ceketinin kuyruğu küflüydü. Kocaman burnu kırmızı, uzun kırçıl saçları yapış yapış ve sakalı gibi karışıktı. Geriye kalmış birkaç dişi de kırık ve kahverengiydi. Glassing Horatio ile büyük bir tezat oluşturuyorlar diye düşündü. Horatio sarışın, ince ve temizdi. Konuşmalarına uzun boylu, ince bir melezle karışmıştı. Binbaşı onun Struan'ın piçi Gordon Chen olduğunu biliyordu. Glassing, aman tanrım dedi. Bir İngiliz nasıl olur da yarı vahşi piçini böyle ortalarda dolaştırır? Hem de bu bütün dinsizler gibi uzun bir entari giymiş. Saç örgüsü de sırtından aşağı sarkıyor. Mavi gözleri ve açık renkli cildi olmasa onda İngiliz kanı bulunduğu hiç anlaşılmayacak. Neden bir erkek gibi saçını kesmiyor? İğrenç. Glassing başını çevirdi. Fakat bu melez iyi bir insan galiba. Sonra böyle olduğu için suç onda değil. Fakat şu Maus kötü biri. O hem Horatio hem de kız kardeşi sevgili Mary için kötü. İşte tanımaya değer genç bir hanım varsa o da Mary. Çok iyi bir eş olur doğrusu. Genç adam yürürken durakladı. İlk kez Mary'yi kendine uygun bir eş gibi düşünmeye başlamıştı. Kendi kendine neden olmasın dedi. Mary'yi 2 yıldır tanıyorsun. Macao'nun en sevilen kızı o. Sinclair'ın evini mükemmel idare ediyor. Horatio'ya bir prens muamelesi yapıyor. Kentin en lezzetli yemekleri onların evinde. Hizmetçileri iyi yönetiyor. Bir melek gibi arp çalıp şarkı söylüyor. Senden hoşlandığı da belli.
Yoksa Horatio ile Macao'da olduğumuz zamanlar istediğim vakit evine gitmene izin verir miydi? Neden karım olmasın? Fakat o hiç İngiltere'ye gitmemiş. Bütün ömrü bu vahşiler arasında geçmiş. Geliri yok. Anne ve babası ölmüş. Ama bunun ne önemi var? Rahip Sinclair sağken bütün Asya'da saygı görürmüş. Benim geleceğim parlak. Yılda 500 sterlin kazanıyorum. Daha sonra konak ve arazi de bana kalacak. Macao'daki İngiliz kilisesinde evlenir. Burada işim bitince de İngiltere'ye döneriz. Zamanı gelince durumu Horatio'ya açayım ve...
Bu gecikmenin sebebi nedir binbaşı Glassing?
Brock'un kaba sesi genç adamın hayalini alt üst etti.
Saat 8'de bayrak çekilecekti. 1 saat geçti.
Glassing birdenbire döndü. Or amirallerden daha aşağı rütbedekilerin kendisiyle böyle konuşmalarına izin vermezdi.
Bayrak 2 şeyden biri olduğu zaman çekilecek Bay Brock. Ya ekselans karaya çıkacak ya da amiral gemisinden topla ateş ederek işaret verilecek.
Ne zaman olacak bu?
Görüyorum ki daha sizin temsilcileriniz tamam değil.
Strand'e mi söylüyorsun?
Tabii, o soylu evin taypanı değil mi?
Glassing Brock'u sinirlendireceğini düşünerek bunu mahsus söylemişti.
Sonra sabırlı olmanızı salık veririm diye ekledi. Siz satıcılardan birine sahile çıkmanız için emir verilmedi.
Brock kızardı.
Sen satıcıyla tüccar arasındaki farkı öğrensen iyi edersin.
Ağzındaki çiğnenmiş tütünü Glassing'in ayakları dibine tükürdü. Birkaç zerre tükürük gümüş tokalı ayakkabının üstüne yapıştı. Brock düzmece bir nezaketle özür dilerim diyerek uzaklaştı. Glassing'in yüzü taş kesildi. Adam özür dilemeseydi onu düelloya davet edecekti. Tiksintiyle aşağılık yaratık dedi. Bir gemici selam verdi.
Komutanım, amiral gemisinden işaret veriliyor.
Glassing artan rüzgarda gözlerini kısarak baktı. İşaret bayraklarını okudu.
Bütün komutanlar saat 2'de gemilerinde olacaklardır.
Glassing bir gece önce amiralle Longstaff'ın gizli toplantısında hazır bulunmuştu. Amiral Asya'daki tatsızlığın nedeninin afyon kaçakçılığı olduğunu söylemişti. Longstaff'ın bunu yasaklamasını ve kraliyet donanmasının da bu emrin yerine getirilmesini sağlayacağını bildirmişti. Longstaff da haklı olarak bunu kabul etmişti. Glassing acaba emri bugün mü açıklayacaklar diye düşündü. Zamanı geldi. Acaba Longstaff bu emri çıkarmak üzere olduğunu Struan'a şimdi mi söyledi? Ağır ağır yaklaşan büyük sandala baktı. Struan onu çok ilgilendiriyordu. Adama hem hayrandı hem de ondan nefret ediyordu. Bu usta denizci dünyanın tüm sularında seyretmiş, insanları, şirketleri ve tekneleri soylu evi yükseltmek uğruna mahvetmişti. Glassing o Rob'dan çok farklı diye düşündü. Rob hoşuma gidiyor. Elinde olmadan ürperdi. Belki de Çin denizlerinde gemicilerin fısıldadığı hikayelerin doğru bir yanı vardı. Bu hikayelere göre Struan şeytana tapıyordu ve buna karşılık şeytan ona dünyada kudret vermişti. Yoksa onun yaşında bir adam nasıl bu kadar genç durur ve öyle kuvvetli olurdu? Dişleri bembeyazdı ve saçları da hiç dökülmemişti. Bir genç gibi refleksleri sağlamdı. Oysa onun yaşındaki erkeklerin çoğu bitkin, güçlerini yitirmiş ve ölüme yaklaşmış insanlardı. Çinlilerin Struan'dan korkmaları bir gerçekti. Ona yaşlı, yeşil gözlü, fare şeytanı adını takmışlar, başına da para koymuşlardı. Bütün Avrupalıların başına para konmuştu zaten. Fakat Taypan'ınki 100.000 gümüştü, ölüsü için. Çünkü kimse onu sağ yakalayamazdı. Glassing, Struan neden Longstaff'ı savaşı durdurmaya zorladı diye düşündü. Böylece dünyanın donanmalarını içine alacak bir liman ele geçirdik tabii. Fakat başka? Limandaki gemilere baktı. Struan'ın 22'lik topluk Çin bulutu, Brock'un filosunun göz bebeği olan 22'lik topluk beyaz cadı, Amerikalı Cooper Tillman şirketinin 20'lik topluk Alabama prensesi, hepsi de güzeldi. Binbaşı onlarla savaşmaya değer dedi. Amerikalıların gemisini batırabileceğimi biliyorum. Brock? Zor ama ben Brock'tan iyiyim. Struan? Glassing Struan'la yapabileceği bir deniz savaşını gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. O zaman Struan'dan korktuğunu anladı. Ve bu korkusu yüzünden Struan, Brock ve bütün Çin tüccarları sanki korsan değillermiş gibi davranmak zorunda kaldığı için büyük bir iddete kapıldı. Kendi kendine and olsun diye yemin etti. Şu emir çıkar çıkmaz bir flotilla ile gidip hepsini denizde mahvedeceğim.
Aristotle Quans resim tahtasındaki yarı bitmiş tablosunun karşısında oturuyordu.
Saçları kırlaşmış ufak tefek bir adamdı. Giyimine çok düşkündü. Kılığı son modaya uyuyordu. Dar gri pantolon, beyaz çoraplar, siyah fiyonklu ayakkabılar, inci rengi saten yelek ve siyah yünlü kumaştan kuyruklu ceket. Yüksek yaka, kravat ve inci iğne takmıştı ressam. Yarı İngiliz, yarı İrlandalı olan Quince 55 yaşındaydı ve doğudaki en yaşlı Avrupalıydı. Adam altın gözlüğünü çıkararak kar gibi bir Fransız danteli mendille silmeye başladı. Bugünü gördüğüm için üzgünüm diye düşünüyordu. Allah Dirk Strawn'ı kahretsin. O olmasaydı bu belalı Hong Kong ortaya çıkmayacaktı. Hong Kong Macau'yu mahvedecek, bütün ticareti çalacak. İngiliz ve Amerikalı taypanların hepsi de merkezlerini buraya nakledecekler. Sonra Portekizli katipler gelecek. Batılılar ve onların ticaretinden yararlanan Çinliler de öyle. Tanrı'ya şükürler olsun, ben Macau'ya gömüleceğim. Orada hepimizle ne kadar güzel zamanlar geçirdik. Fakat hepsi bitti. Tanrı Çin İmparatoru'nun da belasını versin. Ressam bir devrin sonuna tanıklık ederken yeni bir dönemin parçası olduğunu da hissetti. Şimdi göreceği ve yazacağı yeni bir tarih başlıyordu. Yeni çehrelerin resimlerini yapacaktı, yeni gemileri çizecekti ve yeni kızlarla flört edecekti. Ressam kederli misin diye gürledi. Haydi çalışmaya başla Aristotel, seni yaşlı sansar seni. Sahilde Quince'in konuşmasını duyanlar aralarında gülüştüler. Ressam çok sevilen ve aranılan bir insandı. Horatio Sinclair gülümseyerek, sevgili Aristotel olmazsa günümüz tamam sayılmaz diye mırıldandı. Wolfgang Maus sakalındaki bitleri kaşıdı. Evet, kendisi o kadar çirkin ki insana şirin geliyor. Gordon Chen, Quince büyük bir sanatçı dedi, onun için kendisi güzeldir. Maus Melez'e dik dik baktı. Yakışıklı demen gerekirdi oğlum. Sana yıllarca öğretmeme rağmen hala yakışıklı ve güzel arasındaki farkı bilmiyor musun? Hem kendisi büyük bir sanatçı da değil. Stili çok iyi ve kendisi de arkadaşım ama onda büyük bir ustanın sihiri yok. Ben güzel derken sanat bakımından böyle söyledim efendim. Horatio Gordon Chen'in bir an sinirlendiğini fark etmişti. İçinden zavallı Gordon dedi. Ne bu dünyada ne öbüründensin. İngiliz olmak için çırpınıyor ve yine de Çinli entarisi giyip saçını örüyorsun. Herkes onun Taypan'ın bir Çinli fahişeden doğan oğlu olduğunu biliyordu. Ama babası dahi kimse bunu açıkça söylemiyordu. Horatio yumuşak bir sesle konuştu. Bence Quince'in resimleri fevkalade. Ne tuhaf, herkes ondan hoşlanıyor. Oysa babam kendisini küçük görürdü. Maus ah babanız diye mırıldandı. O insanlar arasında bir azizdi. Onun yüksek amaçları vardı. Biz zavallı günahkarlar gibi değildi o. Ruhu huzur içinde yatsın. Horatio hayır diye düşündü. Ruhu sonsuza dek cehennem ateşinde yansın. Rahip Sinclair 30 kadar yıl önce Macau'ya ilk yerleşen misyonerler arasındaydı. İncil'in Çince'ye çevrilmesine yardım etmiş, misyonun kurduğu İngiliz okulunda öğretmenlik yapmıştı. Taypan dışında herkes ona saygı gösterirdi ve 7 yıl önce ölünce de sanki bir azizmiş gibi gömülmüştü. Horatio annesinin zamansız ölümüne neden olduğu için babasını bağışlamıştı. Yine babasının hayata dar bir açıdan bakarak zalimlik ettiğini ve kendisini sık sık dövdüğünü de unutmuştu. Fakat Mary'yi sık sık dövmesini ve Taypan'a bela okumasını asla affetmemişti. Mary 6 yaşındayken dehşete kapılıp evden kaçtığı zaman onu bulan da Taypan olmuştu. Adam çocuğu yatıştırmış ve sonra onu alarak babasına götürmüştü. Mary'e bir daha el sürdüğü takdirde rahibi kilisesinden çıkardığı gibi Macau sokaklarında at kamçısıyla döveceğini de söylemişti. Horatio o andan itibaren Taypan'a adeta tapmaya başlamıştı. Dayakların arkası kesilmiş fakat bunların yerine başka cezalar gelmişti. Zavallı Mary. Horatio İngiltere'de de burada da okuldan nefret etmişti. Babasının kendisine ders vermesinden de bıkmış, usanmış ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın adamı bir türlü memnun edememişti. Buna karşılık Macau okuluna ilk alınan melez çocuk Gordon Chen parlak bir öğrenci olduğu için Rahip Sinclair memnun kalmıştı. Fakat Horatio onu hiç de kıskanmamıştı. Gordon Chen'e de Maus işkence ediyordu. Babasının Horatio'ya indirdiği her darbeye karşılık Maus Gordon Chen'e 3 defa vurmuştu. Maus da misyonerdi zaten. Adam İngilizce, Latince ve tarih öğretmeniydi. Maus ve Gordon Chen'in büyük kayığa battığını gören Horatio, neden misyonerin çocuğa okulda öyle sert davrandığını düşündü.
Herhalde Wolfgang Maus Taipan'dan nefret ediyordu. Çünkü Taipan onun iç yüzünü anlamış ve kendisine parayla sahilde afyon kaçakçılığı işinde tercümanlık görevini teklif etmişti. Buna karşılık afyon ticareti tamamlanınca Wolfgang Çince İncil'leri dağıtıp dinsizlere vaaz edebilecekti. Horatio Gordon Chen'in sabit gözlerle büyük sandala baktığını görünce onun ne düşündüğünü merak etti. Melez olmak çok kötü bir şeydi. Gordon Chen sever gibi görünmekle birlikte herkes gibi Taipan'dan nefret ediyordu tabii. Gordon Chen afyonu ve bunun büyük bir lütuf olduğunu düşünüyordu. Afyon olmasaydı Hong Kong da olamazdı. Gordon kendi kendine sevinçle, "Hong Kong para elde edebilmem için inanılmayacak kadar olağanüstü bir fırsat," dedi. "Bu Çin için de işsiz bir coz. Eğer afyon olmasaydı Taipan'ın annemi genel evden satın alacak parası da olmazdı. Ben de hiçbir zaman doğmazdım. Babamın anneme yıllar önce Macao'da verdiği evin parasını da afyon ödedi. Yiyecek ve giyim paramızı da afyon verdi. Eğitimim ve İngilizce konuşan öğretmenlerimin ücretleri de afyon sayesinde ödendi. Böylece ben bugün doğunun en iyi eğitilmiş genciyim." Kaşlarını çatmış gözlerini kıyıda gezdiren Horatio'ya baktı Gordon. Horatio'nun eğitim için Londra'ya gitmiş olmasını haset ediyordu. Kendisi vatanına hiç gitmemişti. Fakat bu haseti bastırdı. Kendi kendine memnunlukla söz verdi. Yurduna daha sonra birkaç yıl sonra gidecekti. Yine dönerek büyük sandalı seyretmeye başladı. Taipan'a hayrandı. Delikanlı hiçbir zaman Struan'a baba dememiş ve onun tarafından oğlum diye çağrılmamıştı. Zaten ömrü boyunca kendisiyle 20 ya da 30 defa konuşmuştu. Fakat daima kendisiyle çok gururlanması için uğraşmıştı. Gizli gizli de adamı baba diye düşünmüştü. Annesini üçüncü karısı olarak Chen Sheng'e sattığı için delikanlı Taipan'a tekrar dua etti. "Gordon benim Joss'um çok büyük," dedi. Chen Sheng soylu evin kompradoruydu. Gordon Chen'e de babalık ediyordu. Komprador yabancı bir kuruluş hesabına alım satım yapan Çinli acentalara verilen isimdi. İster az ister çok olsun tüm mal kompradorun elinden geçerdi. Adetler gereğince komprador her mala kendi yüzdesini eklerdi. Bu onun özel kârıydı. Fakat onun kazancı evin başarısına bağlıydı ve kompradorun kötü borçları karşılaması da gerekirdi. Onun için de kendisinin zengin olması büyük dikkat ve zekasına bağlıydı. Gordon Chen ah diye düşündü. Chen Sheng kadar zengin olmak veya daha da iyisi Chen Sheng'in amcası Jin Kua kadar zengin olmak. İngilizlerin Çin isimlerinde çok zorluk çekmelerini hatırlayarak kendi kendine güldü. Jin Kua'nın asıl adı Chen Tse Jin Arn'dı. Fakat Chen Tse Jin Arn'ı aşağı yukarı 30 yıldır tanıyan Taipan bile bu ismi telaffuz edemiyordu. Kua Çince'de bey anlamına gelen sözün kötü lehçeyle söylenilişiydi. Delikanlı usulca Maus'a baktı. Acımasız bir öğretmen olduğu için ona saygı besliyordu. Kendisini okulda en iyi öğrenci olmaya zorladığı için adama minnet duyuyordu. Fakat pisliği, kokusu ve hainliği yüzünden de ondan tiksiniyordu. Gordon Chen misyon okulundan öğrenmekten ve öğrencilerden biri olmaktan hoşlanmıştı. Fakat bir gün diğer çocuklardan başka olduğunu öğrenmişti. Maus hepsinin önünde Gordon'a piç ve gayrimeşruyla melezin ne demek olduğunu anlatmıştı. Gordon Chen dehşete kapılarak eve kaçmıştı. O zaman annesini de ilk kez başka gözle görmüş ve Çinli olduğu için kadından nefret etmişti. Sonra ağlarken annesinden yarı Çinli olmanın bile övünülecek bir şey olduğunu öğrenmişti. Çünkü Çinliler dünyanın en saf ırkıydılar. Yine o zaman babasının Taipan olduğunu da öğrenmişti.
"O halde neden burada oturuyoruz? Neden Chen Sheng babam?"
"Barbarların sadece bir karıları olur. Onlar Çinlilerle evlenmezler oğlum."
"Neden?"
"Kai Sung adetleri öyledir," diye açıklamıştı. "Bu dalaca bir gelenek fakat onlar öyle işte."
"Taipan'dan nefret ediyorum, nefret ediyorum, nefret ediyorum."
Annesi o zaman yüzüne şiddetle bir tokat atmıştı. Oysa kadın o güne kadar kendisine hiç vurmamıştı. Annesi hiddetle "dizüstü çök ve özür dile" diye söylenmişti. "Taipan senin babandır. Sana hayat veren o. Kendisi benim tanrımdır. Beni kendisi için satın aldı ve sonra Chen Sheng'e karısı olarak satmak lütfunda bulundu. Taipan istemeseydi 1000 bakire satın alabilecek olan Chen Sheng 2 yaşında kötü bir çocuğu olan bir kadını eşliğe kabul eder miydi? Eğer bizi sevmeseydi Taipan bize mal verir miydi? Eğer Taipan öyle emretmeseydi aylık Chen Sheng'e değil de bana gelir miydi? Taipan'ın lütfu olmasaydı Chen Sheng bu yaşlılığında bile bana böyle iyi davranır mıydı? Taipan olmasaydı Chen Sheng sana evladı gibi bakar mıydı? Nankör budala. Haydi tapınağa gidip diz çök ve bağışlanmak için yalvar. O Taipan sana hayat verdi. Onun için benim yaptığım gibi kendisini sev, say ve kutsal kabul et. Eğer bunu bana tekrar söyleyecek olursan sonsuza dek senden yüz çeviririm.
Gordon Chen kendi kendine gülümsedi. Annem ne kadar haklıymış. Ben ne kadar da hatalı ve budalaymışım. Fakat afyon satılmasına engel olmaya çalışan mandarinler ve imparator kadar aptal değilim. Bir budala bile afyon olmazsa çay ve ipek için gümüş bulunamayacağını bilir. Delikanlı babası ve Hong Kong için Johnson'a teşekkür etti. Hong Kong onu zengin hem de çok zengin edecekti. Horatio'ya burada servetler kazanılacak dedi.
Daima para mı düşünüyorsun Gordon?
Mouse'un sesi sertti.
En iyisi ölümsüz ruhunu ve kurtuluşu düşün oğlum. Para önemli değil.
Gordon adamın aptallığı karşısında duyduğu şaşkınlığı gizledi. Evet efendim. Horatio kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Taipan ülkesini teslim almaya gelen güçlü bir prense benziyor. Mouse Strong'a baktı.
Öyle değil mi?